تاری ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Hepinize iyi akşamlar. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında sevgili Muhittin Sami Aygüngöl bulunuyor ve ben Deniz Fehim Harmanşah sunuyorum. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Nasılsınız?
Elhamdülillah iyiyiz, sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz.
Kıymetli TGRT FM dinleyicilerine de iyi akşamlar diliyoruz.
Teşekkür ederiz. Gündem yoğun bugünlerde.
Evet.
Yani Türkiye'nin gündemi her zaman yoğun.
Her zaman yoğun. Tarih gündemi de bitmiyor.
Evet, bitmiyor. Büyük bir coğrafya gerçekten.
Evet.
Zengin bir coğrafyanın içinde bulunuyoruz.
Zengin bir tarihi var.
Tarihimiz de öyle gerçekten. Öncelikle e-mail adreslerimizi hatırlatalım.
Tamam.
Belki dinleyicilerimiz sualleri olabilir. Çok sual geldi çünkü hafta içinde de. Şöyle, tgrtfm@tgrt-fm.com.tr tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com hocamızın web sitesi ahmetsimsirgil.com. Hocam geçen hafta ne gündemdeki meşhur bir dizi var, Muhteşem Yüzyıl ile ilgili yarım kalan söyleşimde devam edeceğiz.
Evet.
Çünkü çok soru geldi gerçekten. Dinleyicilerimiz de takip ediyorlardır muhakkak. Öncelikle tabii daha buna gireceğiz ama sizin bir programınız oldu. Yurt dışında bir faaliyetiniz oldu.
Evet, Paris'te. Geçen hafta Paris'teydik.
Biraz bundan bahsetmenizi isteyeceğiz. Orada neler konuşuldu? Hangi konulardan bahsettiniz? İnsanlar nasıldı oradaki? Duyarlılar mıydı? Sözü
evet,
size bırakıyoruz.
Geçen hafta Paris'te, Paris'in banliyölerinden Argenteuil var.
Evet.
Orada Mevlana Kültür ve Dayanışma Derneği'nin davetlisi olarak gitmiştik. Bir Mevlana konulu program vardı.
Evet.
Ve dolayısıyla o programa biz de İstanbul'dan 4 arkadaş, Marmara Üniversitesi'nden bizim meslektaşımız Profesör Doktor Zekeriya Kurşun, İstanbul Üniversitesi'nden yine Mustafa Çiçekler Profesör Doktor,
evet,
ve Profesör Doktor Ahmet Kavas Bey'le orada bir söyleşi ve bir panel oldu Mevlana etrafında. Tabi derneğin adı da Mevlana olduğu için.
Meşhur.
Evet. Ve tabi şunu gördük. Öncelikle bu derneği kuranlar, yaşatanlar ve buraya getirenlere gerçekten teşekkür etmek lazım.
Evet.
Çok güzel bir külliye vari Frans Paris'te bir yer almışlar. 2 katlı bir cami yaptırmışlar. Hem kadınlar hem erkekler için. Geniş bir kafeteryası. Çok büyük bir konferans salonu, aynı zamanda oradaki Türklerin ihtiyaçları için bir düğün salonları gibi çeşitli şeyler için kullanılıyor. İnsanların ihtiyaçları için kullanılıyor. Gayet güzel ve 1000 kişi oraya toplanmıştı.
1000 kişi?
Yani, evet, 1000 kişi, 1000 kişilik büyük bir salon, hemen hemen doluydu. Ve dolayısıyla böyle bir birlikteliği, beraberliği sağlamak, insanları bir araya getirmek kolay bir şey değil.
Evet.
Ki yani bu programa da yine Arjantin bölge milletvekili George Motron mesela Fransız katıldı, geldi evet. oraya. Bunlar hep gücün hareketidir. Bagnolot Belediye Başkanı Marc Everbeck's oraya geldi. Paris bizim başkonsolosumuz Uğur Anner Bey
Arıner,
geldi. Arıner, evet. Yine kültür tanıtma müşaviri Hasan Yavuz Bey ve dernek başkanı tabii Cengiz Karakuş'u tebrik etmek lazım.
Evet.
Bu faaliyetleri en güzel bir şekilde yürüttüğünü görüyoruz. Bu tabii Mevlana Celaleddin Rumi'nin de o ismin getirmiş olduğu bir birliktelik, bir beraberliği de göz ardı etmemek lazım. Çok güzel bir isim bulmuşlar dışarıda. Yani sadece oradaki Türkleri değil, dışarıdaki insanları da çekebilecek, cezbedebilecek bir nokta ve dolayısıyla Fransız bir takım insanlar da orada bulunuyorlardı. İlgiyle izlediler. Bunlar tabii bizim açımızdan çok güzel, Türkiye açısından çok güzel gelişmeler olarak ben değerlendirdim. Ve uzun bir 3 gün orada kaldık. Çeşitli gözlemlerimiz oldu. Çok iyi bir misafirperverlikte bulundular. Yine bu konuda da kendilerini tebrik etmek isterim. Yani bu gözlemlerden bir tanesi de Paris'le ilgili bir gözlemdi. Hem oradaki insanlarla konuştuk. Hem kendimiz bizzat bu gezme esnasında görmüş olduk. Bir defa insan Türkiye'yi sadece içeri olduğu kadar dışarıdan da hem görmesi açısından hem önemli, hem de biz kendimizin kendimize karşı çok daha katı, çok daha acımasız, çok daha tenkitçi olduğunu açıkçası düşünüyorum dışarı çıktığımız zaman. Mesela biz burada yollarda bir takım böyle çukur, tümsek, bir takım şeyler görsek hemen Avrupa'ya misal veririz değil mi? Yani işte Avrupa'da yollar, Avrupa'da disiplin, Avrupa'da çalışma falan böyle misaller. Hemen orayı yol, böyle şeyler yok. Şimdi Fransa'da Avrupa'nın en gözde şehirlerinden, en tarihi şehirlerinden bir tanesi. Altyapısını zamanında kurabilmiş şehirlerden bir tanesi. Oysa bu sene biliyorsun biraz fazla kar yağdı
evet.
Avrupa'ya. Fransa'ya ilk karda yollar tarlaya dönmüş. Delik deşik. Yani şimdi bu bizde olsa hemen çok büyük bir bağırtı, çok büyük bir şey başlar. Tenkip ve olur. Dışarısı, hayır dışarısı çok daha felaket bir durumda. Bunu görüyorsunuz.
Evet.
Trafik, İstanbul'un trafiğini neredeyse aradık desem inanamayacaksınız belki.
Evet.
Aradık desem inanamayacaksınız. Zira o özellikle taksi şey üstü normal yollardaki arabalarda müthiş bir Paris'te trafik var. Ve bu trafik aynı zamanda ışık sistemlerinden, o kırmızı ışık başka şeylerden, kendilerinin zorlaştırmasından ama ciddi manada büyük bir trafiği görüyorsunuz. Ve dolayısıyla bizim buradaki metrobüsün ve bir takım şeylerin ne kadar mesafe alındığını, ne kadar yeni yeni yollarla, yeni yeni
geçitlerle,
açılan geçitlerle, köprülerle, işte yarın tünellerle, bir takım şeylerle İstanbul Belediyesi'nin gerçekten güzel çalışmalar yaptığını, orayı gördüğümüzde buradaki faaliyetlerin fevkalade daha güzele doğru götürecek bir çalışma içerisinde bulunduklarını gördük açıkçası. Bu da ayrı bir bakış noktası oldu bizim için, bir ufuk açıcı bir şey oldu. Yani kendimize çok daha acımasız davranabiliyoruz. Halbuki yapılanları da görebilmek. Yani dışarısı da bizim dediğimiz gibi, söylediğimiz gibi değil. Düşündüğümüz gibi değil. Çok daha farklı. Ve bizden de son derece gerideler. Hatta bunu orada şimdi bir taraftan Türkiye'yi izleyen, bir taraftan Fransa'yı yaşayan insanların ben başlarının büyük bir gururla dolaştıklarını gördüm.
Evet.
Yani eskiden Avrupa'dan buraya gelen Türkler hep Avrupa'yı, Avrupa'daki gelişmeyi, Avrupa'daki yolları, bunları anlatırlardı.
Evet.
Halbuki şimdi bizim Fransa'daki Türkler İstanbul, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu çok daha güzel bir şekilde anlatıyorlar. Yani
evet.
orada bulunmanın çok daha cazip olmadığını anlatıyorlar. Ve Türkiye'nin bu gelişmesinden büyük bir gurur duyuyorlar.
Yani
böyle yüzlerce görüştüğümüz ve konuştuğumuz arkadaşlar da benim şahsen edindiğim intiba bu oldu.
Aynen. Ben de bir 2004 yılında bir gezim olmuştu Frankfurt'a, Almanya'ya. Aynı şey. Evet. Koskoca bir şehirde aradığım ürünü bulamadım doğru düzgün. Çok az satış yerleri vardı mesela. O zaman elektronik aletler, cep telefonları ve çok pahalıydı. Dedim ki Türkiye gerçekten çok mesafe kat etti aslında. Bunu dışarıdan daha iyi görebiliyor insanlarımız.
Mesela bir Eyfel Kulesi,
evet,
bir demir yığını gibi meşhur. Bir demir yığını, yani tarihi büyük bir demir yığını. O zaman da sanayi şeyinin, devriminin böyle ilk
simgesi,
simgesi olarak yapılmış bir demir yığını olarak ortada duruyor. Ama bunu ekonomiye nasıl kazandırdıklarını, mesela bazen iyi bir şey, belki evet, o bir demir yığını ama onu ekonomiye kazandırmaları ve onun üzerinden bir para kazanma, onu ekonomiye dönüştürme noktasının ne kadar başarılı olduğunu açıkçası evet, gördüm. Yani onun her türlü şeyleri orada satılıyor. Çok ciddi, oraya bir turist çekiliyor, turist kafilesi. Orada altta hani bizde yeteneksizsiniz diye programlar var. Orada evet, yeteneğini sergileyen insanlar, onları izleyenler. Yani bakıyorsun devamlı bir satış ve o Eyfel Kulesi'nin her türlü malzemesi çıkartılmış. Ve bu cazip bir şekilde insanlara satış yapılıyor. Şimdi bunu gördüğümüz zaman bizde, yani bizdeki tarihi eserler o kadar fazla ki, yok ettiklerimize göre baktığımız zaman şu anda mevcut. Biz Suriçi İstanbul'unu düşündüğümüz zaman evet, yani eser bakımından, tarihi eser bakımından belki Paris'e bir 10 katı 20 katı üstün gelecek elimizde bir şehrimiz var bizim. Evet. Güzide bir şehrimiz evet, var. Hani bir sengine yekpare acem mülkü fedadır diyor ya, Nedim. Nedim, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. İnanın bir metrekaresine değişmeyeceğiniz, bizde çok güzel bir tarihi şehrimiz var. Fakat bunu dönüştürmek, demek ki bizde de bir takım zihniyetlerin de daha da gelişmesi lazım. İşte biz bu hep biz adam olmayız gibi ifadeler, konuşmalar, sözler, bir takım şeyleri ve hep hayranlık batıya duyulan, ya kendin bir şeyler ortaya koy ve yapılanları da gör manasında algılamak lazım ve daha güzel şeyler ortaya çıkarmak lazım. Halbuki biz hep kendimizle tartışan, kendimizle boğuşan, kendi içimizde kamplara, şeylere ayrılan bir noktadayız. İşte bu noktada ben Mevlana Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerini gerçekten tebrik ettim. Orada bir birlikteliği ortaya koymuşlar. Ve bu birliktelikle sadece kendi insanına, kendi evlatlarına, kendi gençlerine değil, Fransa'ya da bir katkıda bulunuyorlar. Bizim ülkemize de bir katkıda bulunuyorlar.
Evet.
Bir gösteride bulunmuş oluyorlar. Yani bu noktada gerçekten benim duygulandığım çok konu oldu diyebilirim. Yani mesela Fransa'nın bir dini hayatına bakacak olsak benim çok dikkatimi çekti. Evet. O eski Fransa'nın dışında bir kilise göremiyorsunuz. Bir çan sesi duymuyorsunuz hiçbir şekilde. Bu aynı zamanda Fransa'da bir kiliseden uzaklaşma, o şey tabii ilk Fransa'da başlamıştı zaten laiklik şeyleri. Bu öyle bir gitmiş ve gelişmiş ki ya Fransa'da, yani tahmin ediyorum bir ateizm var. Bir dinsizlik şeyi var. Ya yani insanların evet, hiçbir şeyi yok böyle bir şey. Ve bu da o insanların belki Türkler ve Müslümanlara karşı bir ilgi duymasına da sebep olabiliyor. Hatta oradaki arkadaşlar, Fransa'nın o hali, biliyorsunuz Kuzey Afrika'da gelen Zenci, Müslüman
evet,
insanların da etkilemiş ve hırsızlık, arsızlık, çeşitli olaylar Fransa'da çok yüksek oranda diyorlardı ama bugün Türklerin oradaki faaliyetleri, etkileri ve bu birlikteliğin getirdiği güzelliklerin yaşanması sonucu bu hırsızlık gibi hadiselerin son derece azaldığı ve o Kuzey Afrika'dan gelen insanların Türklerle ilişkileri neticesinde kendi asli kimliklerine ve ahlaklarına dönmesinin etkilerinin görüldüğü ifade etti, çok edildi.
Ciddi bir faaliyet aslında.
Evet. Ve hatta yani bunu bugün orada Fransız milletvekillerinin gelmesi, bu tip hadiselere sahip çıkmaları, desteklemeleri belki de bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi olarak ben değerlendiriyorum.
Evet.
Bu da çok önemli. Bir de ekonomisine şey edelim. Bu da Türk evet, ekonomisi bakımından bizim oradaki çalışanlarımız Fransa ekonomisinin çökmekte olduğunu, Çin mallarının orayı da sardığını, üretimin durduğunu, çok büyük bir sıkıntı olduğunu ifade ettiler. Hani biz Avrupa'da bir sıkıntı olduğunu görüyoruz.
Evet.
Duyuyoruz ama bunu içerisinde görmüş olmak, oraları gezmek ayrı bir şey. Bu da bizim ülkemizin gerçekten gerek iş gücü, gerek çalışan insan, gerek genç nüfus ve gerek bugün ve 8-10 yıldır böyle bir tek bir hükümetin yani şeyler olmadan koalisyonlar olmadan karar alıp hareket edebilmesinin, yürüyebilmesinin ve o eski belki de ekonomik çöküntülerden ders almasının, ders çıkartmasının neticesi itibariyle bugün ülkemizin bir takım sıkıntılarına rağmen çok çok iyi bir noktada olduğunu ve bu şeyin devam ettirilmesi halinde birlikteliğin çok güzel daha ufuklara yol açabileceğini onu da görüyoruz. Yani Avrupa gerçekten ekonomik bakımından ciddi sıkıntılara gebe durumda gözüküyor.
Evet, manevi olarak da zaten belli.
Evet.
Evet. Herkese çok iş düşüyor değil mi?
Çok iş düşüyor. Yani şey genel manada izlenimlerimiz bunlar. Diğer konulara da.
Peki. Orada peki nelerden bahsettiniz? Diyelim.
Vallahi belki de yine bu minval aynı şey olacak ama tabii genel olarak arkadaşlar Mevlana etrafında, Mevlana'nın rubaileri, bizim Fransızca bölümü başkanı İstanbul Üniversitesi Mustafa Çiçekler Bey, Mevlana'nın rubailerinden bir noktada fikirlerini çıkarmış oldu. Yine Mustafa Kavas Bey, Mevlana'nın yetiştiği çevre ve yetiştirdikleri şeklinde genel bir konuşma yaptılar. Zekeriya Bey de oturum başkanı olarak zaman zaman konular arasında onları destekleyici bilgiler verdi veya boşlukları doldurucu bilgiler verdi. O zaman kısaca ben de bir girişi şöyle yapmıştım. Belki de bu oradaki insanlara da yaptıklarına bir teşvik manasında da olacaktı. Onlara Mevlana'nın birlik meselesini bir genel olarak anlatırken bir tabii Osmanlı'daki birlik meselesini de uzun uzun anlattım. Ancak şöyle bir giriş yapmıştım. İsterseniz onu anlatarak dinleyicilerimizle de paylaşarak bu kısmı belki tamamlamış olalım. Şimdi bir gün bir adam bir dostunun kapısını çalıyor. Evet. Dostu kim o diye soruyor. O da ben diyor. Ne demek ben diyor. Sen ham adam diyor. Bu kapıya layık değilsin diyor. Bu sofraya uygun değilsin. Çek git diyor bu kapıdan diyor. Ve çok ağır sözler söylüyor. Tabii geri dönüyor dostu. Senin diyor hicran ateşiyle biraz pişmen lazım diyor. Hicran ateşinle. Nitekim belki bazen de okumuşuzdur. Melamet çekmezem hergiz ki hicran der kemal eyler ki bir nesne kemal olsa felek anı zeval eyler demişler. Ben üzülmem ki hicran üzüntü ve dert sıkıntıları bertaraf eyler, berkemal eyler. Üzüntü ve keder olduğu zaman, elem olduğu zaman insanın olgunlaşmasına sebep olur bunlar. Halbuki bir nesne kemal olsa felek anı zeval eyler. Olgunlukta da kibir ve ucup hasıl olur. Ve o da insanın düşmesine, aşağılara düşmesine sebep olur. Sen diyor ayrılık ateşinle pişmelisin biraz diyor. Ve dostu bir yıl etrafı dolaşıyor üzüntü içerisinde. Yeniden o kapıya geliyor ama büyük bir edeple geliyor. Ayaklarının üzerine basarak yaklaşıyor. Kapıyı gayet şey vuruyor. Ve yine içeriden kim o diye bir ses geliyor. Ey can diyor sensin diyor. Ey sevgili sensin diyor. Ha, o zaman gel bakalım diyor. Öyleyse bu kapı açıldı. Yani dostluğum olduğu yerde sen ben ne demektir? Biz vardır, beraber olmak vardır. Beraber olursa iki gönül, iki şey beraber olursa olur. Nitekim gözlerden misaller verir Mevlana. Bak gözler beraber uyurlar, beraber uyanırlar. Aynı yöne beraber bakarlar, sağa dönerler, ortaya bakarlar, sola. Her yöne beraber bakarlar. Beraber baktıkları içinde net bir görüntü hasıl olur. Biri bir tarafa, biri başka tarafa bakarsa o zaman şaşı bakış sahibi olur insan. Nitekim iki ipliği bir iğne deliğinden geçirmeniz imkansızdır. Ama ikisini böyle bir yaparsanız onu geçirebilirsiniz bir yaparsanız. Duyum fakat yüksek. Aynı anda iki ipliği geçirebilmek mümkün değildir. İşte bu birlikteliğin gücüdür, beraberliğin gücüdür. Kim ki kaldı ikilikte yar değil, yuva saygıl sen anı kim var değil demişler. Kim ki kaldı ikilikte yar değil, ayrılan ve senden ayrı düşünen, ayrı giden insan yar değildir, dost değildir beraber olursan. Yuva saygıl sen anı kim var değil. Sen o insanı yok say, yanında sayma, dostun sayma, beraber sayma. Onu var sayma dolayısıyla. Evet. Bu şekilde bir ifade şeyiyle bakın dedim bütün şu güzellikler bir ve beraber olmanın şeyiyle geldi. Ve o zaman işte beni buraya davet ettiğiniz için ve bu güzellikleri yaşattığınız için teşekkür ederim diyerek ardından da bir tarih ziyafetiyle devam etmiş olduk Osmanlı'da. Böyle bir şeyle. Tabii bu Mevlana Celaleddin Rumi gerçekten dediğim gibi güzel seçilmiş bir dernek adı olarak değil sadece insanların ona saygı göstermesi, onu sevmesi, değerlerine sahip çıkması, unutmaması bakımından da çok yani manevi etkisi herkesin üzerinde görülüyor diyebilirim. Evet. Bazen bir isim vardır ama o ismin manevi tesiri, manevi etkisi insanların üzerindedir. Bunun da silmiş olduğunu herkesin üzerine gördüm. Ve ben de güzel duygular içerisinde bu tarafa dönmüş olduk Fehim Bey.
Çok güzel. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Peki hocam, şimdi yeni bir konuya başlayalım isterseniz, arzu ederseniz. Girizgahta da bahsetmiştik. Muhteşem Yüzyıl
dizisi. Evet, ben de çok sual aldım. Şeye de çok sualler geldi. İnsanları tabii tarihimizin en büyük şahsiyetlerinden bir tanesi olması dolayısıyla hikayesi.
Evet.
Uzun süre tartışılacağı benziyor. Tabii bir dizi filmi de her hafta devam edecek. Dolayısıyla da tartışmalar da uzun süreli olacaktır.
İzlediniz mi peki ikinci bölümü?
Vallahi ben ikinci bölümü izlemedim. Zira benim için birinci bölümde dizi bitmiştir.
Evet.
Dizi bitmiştir. Ve bundan sonra da böyle bir bu diziyi açıkçası en küçük bir karesini dahi izleyeceğimi düşünmüyorum. Benim için bu dizi bitti. Yani kim izleyebilir, kim şey der derseniz onu evet. Daha açık bir şekilde, net bir şekilde söyleyeyim. Ecdadına, tarihine hakaret edilmesini seven insanlar diziyi izleyebilirler. Yani çok net bir biçimde bunu söyleyeyim. Yani ecdadına hakaret edilmesini, ecdadının aşağılanmasını, tarihinin aşağılanmasını seven insanlar, bundan zevk duyan insanlar bu diziyi seyredebilir. Başka hiçbir şey söyleyebilecek değilim. Onun için de benim için bu dizi bitmiştir. Yani mesela bu akşam gelmeden önce NTV'de bir söyleşi vardı. Banu Güven'le bir Osmanlı soyundan bir hanımefendi. Konuşma yapıyorlardı Adile Nami Osmanoğlu. Onu evet. Davet etmişler. Onu davet etmişler. Onunla konuşuyorlar. Konuk olarak davet etmiş. Fikirlerini soruyor. O da düşüncelerini anlatıyor. Yani Adile Nami Osmanoğlu bir şeyler duymuştur. Büyüklerinden şeylerinden ama neticede bir tarihçi değil.
Evet.
Ben tarihi hangi kanallarda ne kadar şey olduğunu bilemem. O tartışılır.
Evet.
Yani şimdi Adile Nami Osmanoğlu'nu Osmanlı tarihini tam manasıyla bilen bir kişi olarak burada söylemeyeceğim.
Evet.
Ancak o soydan bir kimse ve bundan rahatsızlığını dile getiriyor.
En tabii bir hali.
En tabii bir hakkı. Ya dedesinin o şekilde gösterilmesi, bir ilerideki büyük dedelerinin o şekilde sunulması onu tabii olarak rahatsız etmiştir.
Evet.
Ve bundan rahatsızlığını dile getiriyor. Yani karşıdaki muhatabı onu oraya davet eden, ona düşündüklerini söyletememenin ızdırabını, iç sıkıntısını o kadar yaşıyor ki yüzüne vuruyor, rahatsız oluyor ve onunla tartışıyor. Senin deden işte, dedelerin, kardeşlerini kesen insanlar buna ne dersin? Oğullarını.
Evet.
Yani şimdi bunun onunla ilgisi ne? Onların dört eşli olmasından siz rahatsızlık duymuyor musunuz diyor. Ya be kardeşim bu sen İslam hukukunu hiç mi bilmiyorsun?
Evet.
Hukuksuz bir şey mi yapıldı? Biz burada kardeş katli meselesini konuştuk. Eğer hatta ben şunu söylemiştim.
Evet.
Bizim Osmanlı padişahlarının benim en gurur duyduğum nokta kardeş katli meselesidir demiştim. Burada söylemiştim. Her yerde de söylüyorum.
Evet.
Her toplantıda da beni çağrılan yerde bir soru gelirse ben bunu söylüyorum. Benim Osmanlı padişahlarıyla ilgili en gururlandığım noktası kardeş katli meselesidir. Zira benim için, devleti için, dini için, milleti için kendi kanından vermiş. Bunu çok uzun konuşuruz. Burada böyle kısa geçiyorum. Ama yani hızını alamıyor. Sen diyor işte onların bundan rahatsızlık duymuyor musun? Şimdi onunla bunun alakası ne?
Evet.
Veyahut da ona dört evli olmasına rahatsızlık. Bu kadın evet bugün onu anlamaz. Bugün onu kabul de etmez.
Evet.
Belki ben bilemem. Ancak sen kanuni dönemini konuşuyorsan Osmanlı dönemini, bunlar bir İslam hukukuna bağlılar. İslam hukukunda olan bir şeyi yapıyorlar. Bunun dışına çıktılarsa biz Osmanlı'yı tenkit ederiz. Yani sen bugün bir Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası ve hukuku var.
Evet.
Bu hukuk içerisinde kaldıkça kime ne söyleyeceksin? Ama hukukun dışına çıktığın zaman orada zorbalık başlar.
Evet.
Değil yani mi? Yani orada başka şeyler başlar. Biz şimdi şu hukukun, bugün herkes anayasa, hakimler neye göre hüküm veriyorlar bugün? Anayasaya göre değil mi?
Evet.
Hukuka göre değil mi? Osmanlı'da da bir hukuk var. Adam bir hukuk koyup da bu hukukun dışına taşarsa işte o zaman bunun tartışılması lazım gelir.
Ve bu hukuk da İslam hukuku.
Oradaki de İslam hukuku evet. Ve ona uygun. Ama bunu soran kadın evet. Bundan haberi yok. Banu Güven'in.
Kurulmuş bir saat gibi.
Yani, evet. Ya rahatsız oluyor. Ya dedesini sanki kötülemediğine rahatsız oluyor hanımefendi.
Evet.
Ve bunu da yansıtıyor yüzüne. Onu bu hale getirebilmek için çırpınıyor. Bu çok kötü bir şey.
Evet.
Yani sen davet ettiğin bir insanı dinle.
Evet.
Saygı göster. Zaten kadın ikide bir diyor. Saygılı olmak lazım. Edepli olmak lazım.
Zaten kriz çıktık. Yani Adile Hanım orada çok sinir krizleri geçirdi.
Evet.
Bu yayın biraz. Hocam isterseniz kısa bir ara verelim. Dinlenelim.
Ara verelim öyle başlayalım.
Sonra görüşmek dileğiyle efendim.
Tamam.
Merhaba sevgili Tekrar FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Bu akşamki konumuz Muhteşem Yüzyıl dizisi.
Devam ediyor.
Devam ediyoruz. Hocam birinci bölüm sonunda dediniz ki bu diziyi tarihini sövmek isteyenler izler.
Yani aşağılamak.
Aşağılamak.
Tarihinin.
Ondan zevk alan.
Ondan aşağılanmasından zevk alan insanlar izler ancak.
O ideolojiyle izler.
Zira başka hiçbir şey demek mümkün değil.
Herkes oturup düşünmeli. Evet. Ne yapıyoruz, neredeyiz? Peki hocam, yine konuyla alakalı dizinin senaristi Meral Okayan'ın vardı. Uzun ve bir şeyi vardı, beyanatı. Uzun ve çok yorucu bir çalışma yaptıklarını, belgeleri, eserleri incelediklerini söylediler.
Evet, o da Banu Güven'in programına çıkmıştı.
Evet.
Aynı şey bunları anlattı.
Şimdi bu tebrik etmek lazım yani. Az bir sene değil, 2,5 sene.
Evet, çok
günlerce
çalışmışlar.
Ciddi bir çalışma olmuş yani. Şimdi bunu nasıl buldunuz? Senaryoyu nasıl buldunuz yani gerçekten?
Belgelere bakmışlar, kitapları okumuşlar, binlerce sayfa okumuşlar, çok araştırmışlar. Valla bu kadar hata ancak çalışmakla elde edilebilir diyorum ben.
Evet.
Yani ancak bu kadar hatayı, bu kadar yanlışı siz zaten çalışmakla elde edebilirsiniz. Çalışmadan yapsalardı bu kadar hata yapılmazdı.
Değil mi?
Tabii tabii, Kanuni nasıl biridir dediğinde insanın aklına gelecek. Avrupalılar ne diyor? Muhteşem Türk. Büyük Türk.
Onlar da
magnificent. Yani diye bilinen 46 yıl karşısına bir defa hariç karşısına bir düşmanın çıkamadığı, 13 tane seferi olan, 13 seferi olan ve bu 13 seferin en azı 7-8 ay devam eden, 1 sene devam eden, yani 15 senesi neredeyse seferlerde geçmiş olan bir padişah düşündüğünde ve tek işte bir eşle devam eden hayat büyük bir ağırlıkla,
evet,
ve Siget var önlerinde, yine bir cihad esnasında şehit düşmüş 72 yaşında. Bir insan düşündüğümüzde siz nasıl bir senaryo yazarsınız hiç tarih okumadan, hiç bilmeden bu kadar hata yapamazsınız. Bu kadar hatayı ancak çalışmakla elde edilebilir. Cehlin ol mertebesi sehl olmaz. Ta kevsiz bu kadar cehl olmaz demişler. Cehlin ol mertebesi sehl olmaz. Cehaletin bu kadarı kolay değildir.
Evet.
Ta kesbsiz kisbükar, yani çalışmadan kesb, ta kesbsiz çalışmadan bu kadar cehl olmaz. Çalışmadan bu kadar hata olmaz, cehalet olmaz.
Evet.
Zaten güzel söylemiş Meral Okay, güzel söylemiş. Çok çalıştık. Aferin ya, 5 sene çalışsaydı ne olurduk acaba? Nasıl bir dehşetle karşılaşırdık? Onu da merak ediyorum ben.
Evet.
İyi ki 2-2,5 senede kalmışlar. 5 sene çalışsalardı nasıl bir cehalet. Şimdi bazı insanlar şunu söylerler, bir şeyi olmayanlar.
Evet.
Arşiv vesikalarında çok. Kardeşim arşiv vesikası var deme. Bir tanesini söyle. Evet. Bana 1000 tane arşiv vesikası var deme. Birinin numarasını söyle de ben de göreyim.
Evet.
Bana binlerce sayfa kitap okuduk deme. Bir kitabı o haremle ilgili, senin böyle anlattığın haremle ilgili bana bir eser söyle.
Evet.
Bak Fehim Bey elimde. Evet. Elimde bu.
Görüyorum
Leslie
hocam.
Peris, Harem-i Hümayun. Bu bir Amerikalı.
New York'ta.
Ve 5 yıl çalıştı. Harem'i en güzel, en son anlatan, en kıymetli eser. Ben bununla arşivde çok 1 yıl boyunca beraber çalıştık.
Bizzat çalıştım.
Tabii bizzat beraber bulunduk, beraber çalıştık. Yani ve bugün en kıymetli, en ciddi eserlerden birisi Profesör Doktor Leslie Peris'e.
Evet.
Yani bunu araştırırsın, bakarsın, okursun. Fazla şeye de okumaya gerek yok. En son yazılan, en kıymetli, en akademik bir eser sana bunu söyler. Şu senin meşhur eserlerini de bileyim ben de profesör olarak.
Ve bir batılı gözüyle. Bizzat.
Ve bir batılı gözüyle. Hani bizdekini.
Tarafsız.
Bizde de var. İsmail Hakkı'nın Çarşılı'nın Osmanlı, evet, Saray Teşkilatı'nı okur.
Yani.
Yani bizde yok değil.
Doğru.
Türkiye Cumhuriyeti yine en ciddi bilim adamlarından bir tanesidir. Onu okursun ve bana gösterirsin. Bak dersin, çok fazla binlerce sayfa okumaya gerek yok. Amerika'yı yeniden keşfetme. Harem teşkilatı neticesi itibariyle bellidir. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Hani neden izlemiyorum bundan sonra?
Evet.
Bir tek karesi yok ki bana doğru olarak gösterebilsinler. O dizinin birincisini baştan sona izledim.
Evet.
Birinci bölümü. Çünkü nitekim bana Paris'te de sordular.
Evet.
Bana talebelerim de soruyor. Gelen yüzlerce soruyu da görüyorsunuz.
Evet.
O sebeple de bir yazı yazdım.
Doğru.
Bunu cehalet mi ihanet mi diye bir yazı yazdım. Bana bir tek karesini doğru olarak gösteremezler. Şimdi efendim işte az önce söylediğim gibi Osmanlı torunu efendim tarih falan, Banu Güven kendinin ne tarih bilgisi varsa Bana bir tek karesini, şunu söylüyorum, bir tek karesinin tarihen doğru olduğunu ispat edemezler. Hepsi yanlış. Bak Fehim Bey, bir şey.
Evet.
Hürrem 9 yaşında esir edildi.
Gerçeklerdi.
Tabii.
Evet.
Hürrem Sultan'ın, yani Roxalan veya Aleksandra denilen Hürrem 9 yaşında Kırım Türkleri tarafından esir edildi. Dizide
20'li yaşlar.
20'li yaşlar. Doğrudan esir edildi, nereye getirildi?
Dizide sarayda.
Hemen doğrudan saraya geldi. Sen Süleyman'ın malısın diye hitap edildi.
Evet.
Halbuki bunlar çok sonra onu alanın, esir edenin kuludur, kölesidir.
Evet.
Mal diye de söylenmez bunlar.
Yani.
Bunların her sözünde, her ifadesinde, her karesinde hata var. Ve Türklerdeki savaş, Müslümanlardaki savaş prensiplerinde mabetlere saldırılmaz. Din adamlarına dokunulmaz. Dizinin başında bir mabede saldırttırdılar ve din adamını öldürttürdüler. Diziyi temeli itibarıyla hatalı bir temelin üzerine oturttular. Sen şeyi 20 yaşında, 22 yaşında esir ettiriyorsun, halbuki 9 yaşında.
Hürrem Sultan.
Osmanlı Sarayı'na geldiğinde 14-15 yaşlarında. Evlendiğinde 16-17 yaşlarında. Yani şimdi artık sen bu böyle oturduğu zaman tümüyle yanlış bir hale geldi. Ve sonra sen onu anne ve babasıyla bir gece rüyada görüşme yaptırttın. Ve bir Hristiyan ajanı, gizli Müslüman haline koydun.
Evet.
Artık bu dizi Hürrem'in şahsında, Hürrem bulunduğu her kare hatalı gidecektir. Zira gömleğin birinci düğmesini
yanlış
ilikledin. Gömleğin birinci düğmesi yanlış iliklendikten sonra 1000 tane gömlek düğmesi ilikle. Nasıl gidecektir?
Hepsi yanlış gidecek.
Hepsi yanlış gidecektir. Dizi bitmiştir. Dizinin hiçbir şeyi yok. Artık çırpınışlarıdır bu. Yani tartışmayla, hakaretle, bilmem nelerle. Burada diziyi izleten nedir diyeceksin? Kanuni adı.
Evet.
İnsanlar ve bir de insanlarımızın maalesef tarihi cehaleti.
Evet.
Hani nasıl bazen konuşurken söylüyoruz, bir cehalet var insanımızda. Televizyondan öğrenmeye çalışıyor. Bir kitap okuma zahmetinde bulunmuyor.
Evet.
Bakın şu kadın, az önce söylediğim Leslie Peris, Amerika'dan geliyor, Osmanlı haremini 10 yıl boyunca çalışıyor, araştırıyor ve bir kitap yazıyor.
10 yıl.
10 yıl. 1983-1993. 1996'da Türkçe'ye çevriliyor.
Evet.
Kaç kişi biliyor Fehim Bey? Ama bir Safiye Sultan'ı tarihimize küfrettiği için, tarihimizde alay ettiği için, tarihimize iftiralarla, her cümlesi iftiralarla dolu olduğu için binlerce insan tanıdı, okudu. Neden? Televizyonlar onu gösterdi. Bunu göstermedi. Bu kadınla söyleşi yapmadı. Bu kadını tanıtmadı. Bu kitabı tanıtmadı. O kitabı tanıttılar.
Evet.
Dolayısıyla işte buradan bugün de yok şey yapılıyorsa ne diyecek bir şey bulamıyorum, söyleyemiyorum. Ben o insanlardan değilim. Ancak evet, bunu söyleyebilirim. Ve bir de görevim itibariyle bu dizinin tarihe hiçbir şekilde uymadığını söylerim ve yazarım. Yani hiçbir karesi yok. Doğru olarak gösterebileceğimiz tek bir kare gösterilemez.
Evet. İçeride kimse varsa duyar değil mi? Sizin duyar, bir tabiriniz
işaret
var
böyle. Yetişir. Bir işaret yetişir. Evet.
Tık,
bir
tık,
işaret
tık
yetişir. Yoksa top patlatsan, kapıyı kırsan,
evet,
hiç kimsenin duyması mümkün değil. İçeride insan yok.
Zaten konuşmalardan, yazışmalardan, beyanatlardan insanların ne kadar, konuşanların özellikle cahil oldukları ortaya çıkıyor. Her şey ortada.
Maalesef.
Eserler de ortada. Kendileri de ortada.
Evet.
Yani gizli saklı bir şey değil ki insanlar. Ama maalesef. Peki dizi ağırlıklı olarak mesela direkt oradan başlıyor, haremden. Yani başka bir şey yok.
Doğru.
Osmanlı hareminde geçiyor. Baştan maksatlı olduğu anlaşılıyor. Harem hayatına uygunluğu nasıl? Yanlış ama yine biz konuyu
evet,
anlaşılsın diye.
Şimdi harem hayatına uygunluğu, başlangıcı doğru söylediniz. Doğrudan haremde geçiyor diye. Yani çok güzel söylediniz. Aslında Fehim Bey, Şehzade Süleyman babasının vefat haberini alınca Manisa'dan kalkıyor ve son derece süratli bir şekilde İstanbul'a geliyor.
Evet.
Şimdi bir Osmanlı padişahı cülus etmeden, tahta çıkmadan vefat edenin cenazesi kaldırılmaz.
Önce cülus eder.
Cülus eder. Hemen cülus merasimine gelir. tahta çıkar, ona devlet adamları biat ederler. O artık meşru sultandır, padişahtır. Evet. Meşru padişahtır. Ve ilk işi, birinci işi babasının cenazesini kaldırmaktır.
Evet.
Hatta Süleyman tahta oturduğu zaman daha babasının cenazesi yoldaydı, geliyordu. Cülüs merasimine yapıyorlar ve siyah elbiselerini giyip diğer bütün devlet adamları da olduğu halde, Süleyman da olduğu halde Edirne kapının dışında babasının cenazesini karşılıyor.
Gerçekte mi?
Gerçekte. Onları anlatıyorum zaten. Evet. Bunlar dizide yok. Evet. Yani bir diziye böyle başlanır.
Yani.
Bir diziye böyle. Eğer şimdi Süleyman'ı siz doğru tarihen doğru bir şekilde anlatacaksanız, tarihen doğru, şimdi ikide bir tarihi doğru. Bir de diyorlar ki sıkışınca,
evet,
efendim bu kurgu diyorlar. Bu evet, kurgu. Kurguysa tarih danışmanının işi ne orada?
Ne işi var?
Hani orada adam roman yazıyor, ikide tarih danışmanı, tarih. Veyahut da film çekiyor, tarihi bir film diyor.
Evet.
Muhteşem Yüzyıl diyorsun, Kanuni diyorsun, Hürrem diyorsun, İbrahim Paşa diyorsun. Hepsi tarihten.
İddialı.
Ve sen tarih danışmanlarını oraya koyuyorsun. Sonra sıkışınca ben deyince, ya kardeşim bu tamamen tarihe zıt. Hiçbir şey, efendim bu kurgu. Peki kurgu yaptıysan tarih danışmanına niye para veriyorsun sen? Neden tarih danışmanına ihtiyaç duyuyorsun? Madem ki kurgu.
Evet.
O zaman
bu ne tezat?
Bu ne tezat? O zaman bunu yazma ki ben de bileyim, veya sen doğru ol, haklı ol. O zaman tarih danışmanı oraya koyma. Koymanın gereği yok. Niye koydun onu? Onu bilelim o zaman da.
Evet.
Ve gelir, babasının cenaze namazı kılınır Fatih Camii'nde. Evet. Ardından şimdi Yavuz Sultan Selim'in bulunduğu yerde oraya getirilir, defnedilir. Ve orada Yavuz Sultan Selim'in temelini attırmış olduğu camii vardır. Hem babasının kabrinin üzerine bir türbe yapılmasını, hem de caminin tamamlanması için gerekli emirleri verir ve döner. Biz şimdi burada bir Osmanlılarda padişah, devlet adamları, bir padişahın cenazesinin kaldırılması, onların giyimleri, kuşamları, yani siyah elbiseler, siyah şemleler, bir takım şeyler ve bir bununla ilgili bir tarihi gerçekleri gösterebilirsiniz.
İşte meydan.
Bunları yapabilirsiniz. Ve insanlar da, hatta dizinin birinci bölümü böyle biter. Halbuki babanın cenazesi daha ortada yok. Babanın cenazesi kalkmadı. Sarayda kadın kovalıyor Kanuni.
Yani.
Şimdi bunu mu bana doğru diye, bir tarih, doğru tarih diye söyleyebileceksiniz? Ya bugünkü insanlar, bugün bütün Türk milleti, kaç milyonsak, 70 milyon, babasının cenazesi oradayken siz kadın peşinde koşan birini gösterebilir misiniz?
Evet. Veya buna insan
veya bunu, buna ne denir? Buna ne söylenir? Veya babasının cenazesi ortada, sarayda cariye kovalayacak.
Sen herkesi kör, alemi sağır mı zannedersin?
Alemi sersem mi sanırsın, sersem demiş.
Ve hey şaşkın yani.
Yani çok gerçekten. Şimdi harem hayatına uygunluk, evet, meselesi, evet, olarak. Tabii Fehim Bey, kıymetli TGRT FM dinleyicileri de şunu bilmeli ki, harem hayatına bir defa zerre kadar bir uygunluk yok. Birincisi, daha henüz bu tarihte padişahların hanımları, kadınları Topkapı Sarayı'nda değiller. Eski saraydalar.
Evet.
Şu anda bütün kareler toptan karardı mı? Hani Ahmet Şimşirgil, bir tek kare doğru gösteremezsiniz derken.
Evet.
Şu birincisi gün haremde geçen şu senaryonun tamamı kararmadı mı?
Kararı tabii ki.
Zira daha Topkapı Sarayı'nda değiller.
Evet.
Kadınlar eski saraydalar.
Eski saraydalar.
Eski saraydalar.
Beyazıt'ta
yani. Yani padişah Topkapı Sarayı'ndayken o kadınların hiçbirini göremeyecekti. Hiçbiri oraya gelmeyecekti.
Evet.
Bitti. Haremdeki görevliler, haremdeki kadınlar, haremde valide sultan, haremde padişahın hanımı olan kişinin, zenci hadım ağalarının ne yaptığını, ne ettiğini, görevinin ne olduğunu, nerede bulunduğunu, neler yapması gerektiğini bilmiyor bunlar. Hiçbir şeyi aslına uygun değil. Bir hasoda başının o tarafta gezse, içeri girse, İbrahim haremde geziyor ya, kellesi anında gider.
Evet.
Anında gider. O tarafa geçmesinin mümkün yok. Çünkü o Enderun kısmındaki bir görevlidir. Onu harem kısmına getiriyor. Hürrem'i ona tespit ettiriyor, buldurtturuyor. Evet. Onu ona seçtirtiyor. Bu işler Valide Sultan'ın görevidir. Yani hiçbir şey, elbette ki padişahın bir aşk hayatı var. Elbette ki bir şey var. Biz bu da olacak.
O da
ancak
insan.
onu da kendi ta yatak odası şeylerine kadar getirmek en büyük abesle iştigal etmektir.
Evet.
Bu ayrı. Belki orada bir Osmanlı şeyini rahatsız eden de odur. Bizim insanımızı rahatsız eden de odur.
Yani evet hocam, isterseniz bir ara verelim.
Peki.
Üçüncü bölümde tekrar buluşmak dileğiyle.
Peki.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının üçüncü bölümünde beraberiz. Profesör Doktor Ahmet Cemşir Bey hocamızla. Hocam, hararetli bir tartışma gerçekten. Niye insanlarımız bu kadar tepki gösteriyorlar? Çünkü seviyorlar.
Evet.
Yani bize anlatılan resmi ideolojik tarihle hiç alakası yok. Demek ki bu filmi hazırlayanların da hayatlarında tarih olarak Osmanlı'yı öyle biliyorlar. Ki onu yansıtıyorlar. Herkes aslında uygun iş yapıyor herhalde. O anlaşılıyor. Peki bir soru daha var. Çok soruldu. Bunu da size sormak istiyorum. Kanuni Sultan Süleyman Han. Bu dizide aslında ne kadar uygun olarak işlendi? Parça evet. Bütünün habercisidir değil mi?
Evet. Zaten sonuna kadar o da yanlış gidecek. Yanında iki tane insan. İkisi de hem İbrahim Paşa hem de Hürrem. İkisi de gizli bir Müslüman. Gizli Hristiyan. Yani Müslümanlığı sözde olan insanlar olarak yanında gezeceği için bundan sonra Kanuni zaten aslına uygun olmaktan bitmiştir. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim dizide. Kanuni'yi şimdi çok güzel Kanuni'ye bir de o muhteşem nereden geliyor? Bir söz söylettiler.
Evet.
Bir söz. Hani hiçbir karesi doğru, hiçbir karesi yok derken hani şu söz de yanlış mıydı diyebilirler insanlar. Evet. Kanuni diyor ki benim hasmım Şah İsmail değil. Benim hasmım François. Benim hasmım Charles. Benim hasmım Henry Tudor. Şimdi diyor. Ve bunu bir büyük bir şevkle, aşkla söyletiyorlar ki insanlar da ha falan. Yani bir defa böyle bir söz yok.
Tarih.
Böyle bir söz tarihte yok. Kanuni'nin böyle bir sözü yok. İkincisi, böyle bir söz söyletiyorsan bakalım ne derece doğru söylettiğin söz. François.
Evet.
François. Şalken'e esir düşmüş Madrid'de hapis yatan birisi. Madrid'de hapis yatıyor. Evet. Ve Kanuni'ye anası elçiler gönderiyor yalvar yakar. François elçiler gönderiyor ne olur beni kurtar diye. Bu mu Kanuni'nin hasmı, rakibi?
Evet.
Hem kendisi hem annesi Kanuni'ye elçiler gönderiyorlar ki bizi kurtar, beni kurtar diye yalvar yakar böyle bir durumda. Şalken'i söyleyebilirim. Belki bir rakibi diye. Ama Kanuni 3 defa ülkesini çiğniyor. Bir defa karşısına çıkamıyor Şalken.
Evet.
Bir kez karşısına çıkamıyor. Belki güç kudret itibariyle acaba çıkabilecek tek adam diyebilirim. Tek adam. Ama korkudan çıkamıyor. Fakat Henry Tudor çok önemli. Onu biraz bahsetmek isterim.
Evet. Neden önemli? Bunu.
Henry Tudor zira bu dizi Henry Tudor tarafından esas alınarak işlenmiş bir dizi. Henry Tudor'su bunlar bilmezdi yoksa. Henry Tudor'sun pembe dizilere taş çıkartacak bir filmi var.
Hayatı var bir de.
Hayatı var. Dizi filmi var. Dizi. Zaten oradan esinlendi. Giysileri Henry Tudor'sun giysileri.
Evet.
Sıkıntı burada. Akşam Osmanlı torununa da onu sordu. İkinci Abdülhamid'in torununa. Henry Tudor'su izledin mi dedi. Henry Tudor'su buyur ben şimdi anlatayım. Henry Tudor kim? Henry Tudor en büyük mücadelesi haremde kadınlarına karşı sarayda. Kadınlarıyla onun siyasi hiçbir mücadelesi, kanuniyle hiçbir ilgisi olmayan birisi ama sarayda kadınlarına karşı muhteşem bir mücadelesi var.
Evet.
Buyurun anlatayım. İlk evliliğini İspanya kralının desteğini kazanmak için yaptı. Henry Tudor.
Evet.
18-20'li yaşlarda zaten tahta çıktı. Ve ilk evliliğini İspanya kralının desteğini kazanmak için. Ama eşi ölen ağabeyi Arthur'un karısıydı. Ağabeyi ölmüştü ve kayınpederlerle yengelerin evlenmesi yasaktı.
Onların
bak şimdi şeylere bak. Yani işte entrikalara bak şimdi. Entrika tarihine bak. Papadan özel izin alınarak yapıldı. özel izin çıkartılıyor. Evet. Sen bir dinde bir evlilik yasak olacak, papa ona özel izin verecek. Oluyor işte. Bu ancak bu evlilikten erkek bir çocuğu olmadı.
Evet.
Olmayınca uzun süre peşinde koştuğu bir kadın vardı, Anne Boleyn diye. Onunla evlenmek istedi. Fakat ortada ömür boyu süren bir Katolik nikahı vardı. Ve bunu papanın bozması lazım. Halbuki papanın hanımı Şalke'nin teyzesiydi. Dolayısıyla yani hanımı papanın akrabası. 6 yıl boyunca bu izni ona vermedi.
Koş koş koş.
Peşinde 6 yıl uğraştı ve bu izni ona vermedi. Dolayısıyla da gizlice ilahiyatçıların tavsiyesiyle Anne Boleyn ile gizlice evlendi. 4 yıl sonra papa ortaya çıkınca onu aforoz etti. Ortalık karıştı. Herkes birbirine girdi. Fakat papaların da artık o kudretli devirleri geçmişti. Dolayısıyla İngiltere'de papazlar hala bağlılık yemini ettikleri papayı tanımadılar. Kraldan yana yer aldılar. Roma başpiskoposu olarak gördüler onu. Katoliklikten vazgeçtiler. Ve büyük böyle kavgalar, gürültüler ortaya çıktı. Papalığın bütün mal varlıklarına el koydular. Ancak öbür taraftan Anne Boleyn de sadece bir kız çocuğu verebildi.
Yine hedefe ulaşamadı.
Hedefe ulaşamadı. Henry'e sadece bir kız çocuğu verebildi. Şimdi ondan boşanabilmesi için kadını zina suçuyla suçladılar ve idam ettiler.
Evet.
İçeride bir zina suçu buldular ve ilan ettiler. Tabii idama öldürülmesinden 11 gün sonra Jane Seymour diye birisiyle evlendi. O da ona ileride 6. Edward namıyla tahta çıkacak olan, hükümdar olacak olan bir çocuk verdi. Fakat doğumdan 12 gün sonra öldü. Bu defa Protestan Alman prenslerinin desteğini temin edebilmek için, bak hep bir destek bulabilmek için evlilikler yapıyor. Desteğini alabilmek için Kleveli anne ile evlendi. Fakat gel gör ki anne İngiltere sarayına geldiği zaman çirkinlikten kimse yüzüne bakamadı.
Evet.
Çok çirkindi. Bu defa da ne yaptığını, böyle bir sıkıntı ve bu evliliğe sebep olan Cromwell öldürüldü. İyi mücadele ediyor değil mi?
Evet.
Çok mücadelesi var. Kahramanca, kanuniye rakip olacak bir mücadelesi var. İngiliz Kilise Meclisi kralın evliliğini geçersiz saydı ve kurtardı. Bu evliliği geçersiz saydı ve kurtardı. Yaşı da 50 yaşını geçmişti. Bu defa 18 yaşında bir kız aldı.
Evet.
Sarayda çok büyük dedikodular çıktı. Bunu da iffetsiz olduğu gerekçesiyle bu defa kadının ölüm fermanını imzaladılar ve başını kestiler. Artık 7. evliliğimi ne yaptı? Fakat 1547'de bu defa 8. Henry'nin ölümü üzerine kadın herhalde çok feci bir sondan kurtuldu, son hanımı.
Evet.
Çok feci. İşte buyurun. Evet. Henry Tudors dedikleri adam. Henry Tudors'un dizisini izledin mi diyor. Henry Tudors 13 tane 3 defa Kanuni Sultan Süleyman Safeviler üzerine 3 defa sefere çıkmış. Venedikliler üzerine sefere çıkmış. 8 defa Macaristan üzerine seferlere çıkmış. Az önce söylediğim gibi 15-17 yılı seferlerde geçen.
Evet.
Bugün dünyanın üzerinde 60 tane ülkesinin bulunduğu ülkeyi 3 kıta 7 iklimde bir büyük ülkenin hakimi, Büyük Türk namıyla Avrupa'da anılan o Şalke'nin, belki bir Avrupa imparatoru olabilecek Şalke'nin bütün onun karizmasını yerle bir etmiş adama, ülkesinde 150 bin kişilik orduyla bir ay boyunca gezmiş ve neredesin diye ona seslenmiş bir hükümdarın karşısında Henry Tudors diye gösterdiği adama bak.
Yani.
Şimdi böyle bir insana mı Kanuni Sultan Süleyman o sözü söyleyecek? Bunları mı söyleyecek?
Bir sinek bir devle.
Aynen veya, öyle. Aynen öyle.
Yani. Bari bir adam gibi bir şey çıkart karşısında yani. Değil mi?
Yok ki zaten.
Yok zaten
de. Onun için Büyük Türk diyorlar. Yani Süleyman'ın asrı dünyada tek kutuplu bir asırdır. Evet. Osmanlı Devleti süper tek kutuplu dünyanın süper gücüdür. Şeyi söyleselerdi anlardım. Macar kralını. Karşısına evet. çıktı Mohaç'ta.
Yani.
Ölümüne çıktı. Adam öldü. Ama adam yani. Delikanlıca çıktı. Ülkesine kanuni yürüyünce karşısına çıktı. Dikildi. Onu söyleseler şu sözü bu kadar söylemezdim.
Evet.
Rezil oldu Şalken.
Evet.
Rezil kepaze oldu. Perişan oldu. Karizması gitti. Gerçekten Avrupa İmparatoru gibiydi. Kendisine Belçika, Hollanda, Avusturya, İspanya. Yani Fransa hariç neredeyse bütün Avrupa onun sayılıyordu. Ama
topraklarında gezdi.
Kanuni o kadar gezdi. Hatta Şalken elçi gönderdiğinde buraların hükümdarı diye namesine yazmış. İbrahim Paşa suratına atıyor elçinin. Daha dün oralardan geldik biz diyor. Buralar nasıl onun oluyor diyor. Daha dün geldik, daha yeni geldik. Ayağımızın tozu kurumadı. Gezdik ülkesinde yoktu. Nasıl oluyor onun diyor. Şunları bana bir anlat bakalım. Ben bu nameyi padişahıma falan sunmam diyor.
Yani.
Böyle bir bunları da sen verebilirsin. Muhteşem Süleyman'da bunlar verilebilir. Bunlar anlatılabilir.
Rekoru gör o zaman reytingin amacın neyse.
Evet. Aslında bir de doğru yap da bakalım. Görelim biz onu doğru bir şekilde. Siz yapın diyebilirler tabii.
Tabii.
Ama o sana küfretme şeyini vermiyor. Aşağılama noktasını vermiyor bir tarihe. Hiç kimse hiç kimsenin tarihini yanlış bir şekilde verme hakkına sahip değil. Onu aşağılama hakkına sahip değil. Dolayısıyla bu bakımdan hatta yine benim hasmım Şah İsmail değil. Şah İsmail de Yavuz Sultan Selim'in karşısına çıkabilmiş biridir aşağılanan. Bu da bunu da yani böyle bir sözü yok Kanuni'nin ama şu dahi yanlış. Şu söylenilen dört şeyin dördü de bakın ismi hiçbiri yanlış. Böyle bir sözü olmaz.
Evet.
Mesela orada harita üzerinde çiziyor neleri yapacağını. Fakat o kadar gülünç ki Fehim Bey.
Evet.
Kalkıyor tahtından yanında oturan vezirlerden birinin kılıcını çekiyor. Haritanın üzerinde gezdiriyor.
Tam bir serseri pozisyonu.
Şimdi gibi. Nasıl o devlet adamı kılıcıyla onun yanına gelir? Böyle bir şey yok. Kılıç falan taşımaz. Yani şimdi bir ilim adamı olarak evet. bütün kareleri yanlıştır derken bakın verdiğim her karede bir şey söylüyorum.
Evet.
O adam kılıcıyla orada duramaz. Başına da bakarsan kavuk yok. Belinde kılıç olmayan var. Başında olması gereken yok. Belinde olmaması gereken var. Kıyafet, Henry Tudor kıyafetleri.
Evet.
Söz ortada yok. Rezalet bir dizi.
Söz
İzlenecek
bir şey.
Bir şey değil. Biz bunu değil, bundan sonraki programlarda biraz Kanuni'yi inşallah Kanuni'yi anlatalım.
Yani,
Kanuni'yi devam edelim.
Esas hususi özelliklerin değil mi? Şahsiyetini,
tabii. Kanuni'nin şahsiyeti, Kanuni devri. Yani inşallah bir ay içerisinde bir müjde vermek gerekirse belki izleyicilerimizden evet. bilenlere kayı dördü Muhteşem Süleyman'ı çıkartmış olacağız.
İnşallah. Hayırlı
İnşallah.
Olur.
Ama burada da TGRT FM dinleyicileriyle Kanuni'nin gerçekten o devri, evet. o şahsiyeti, Hürrem Sultan'ı, İbrahim Paşa'yı, Rüstem Paşa'yı ve bir takım hadiselerini burada konuşmuş oluruz. Kanuni devrinin mimarını, Mimar Sinan'ı.
Evet.
Barbaros Hayrettin Paşa'sını,
yani
meşhur. Ebu Suud Efendisi'ni, Baki'sini, Fuzuli'sini, yani bir devir ki diyor, işte padişahı, kanuni, mimarı, Mimar Sinan, sadrazamı İbrahim Paşa, Sokullu Mehmet Paşa, Lütfi Paşa, Kaptani Deryası Barbaros Hayrettin Paşa, Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi, sanatkarı Baki, Fuzuli olursa, o devrin padişahı da Kanuni Sultan Süleyman olur diyor. Kanuni Sultan Süleyman.
Evet.
Her yönüyle büyük. Her yönüyle muhteşem. Yani bir yönüyle falan değil. Muhteşem. Onun için inşallah onlar hakkında bilgilerle,
i̇nşallah.
Ana bilgilerle, zira bu tarafa ne kadar şey yaparsan yapacak bir şey yok. Adam evet. ben buyum diyor. Ecdadını sevene de sen oysan sen oyna. Sen gül, sen çal, sen oyna demek düşer. İşine bak demek düşer.
Evet.
Kendisi de kendi tarihini biraz kitap okur, öğrenmeye çalışır diye düşünüyorum. Ve çok kıymetli TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum.